أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her cumartesi olduğu gibi klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi adındaki eserinden asil insanın, erdemli insanın davranış kalıplarını okuyorduk. Bugün de inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse yine bu kitabımızdan birkaç madde okuyarak ahlaki ve manevi gelişimin erdemli insan davranışları nasıl olduğu konusunda yine inşallah bilgi sahibi olmuş olacağız. Evet, bugün okuyacağımız ilk maddemiz şu şekilde. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvvettendir. Yani asil insanın davranış kalıplarındandır. مُقَابَلَةُ جَفْوَةِ الْإِخْوَانِ بِالْإِحْسَانِ وَالْاِعْتِذَارِ Anlamı şu, mukabele etmek, mukabele kavramı biliyorsunuz. İhvanın cefasına, cefve cefa demek, kardeşlerin, yani bunlar evde kardeş olabilir, tarikatta kardeş olabilir, mahallede kardeş olabilir, arkadaş olabilir. Ama daha çok burada birbiriyle beraber yaşayan anlamında, tarikat kardeşliği, yol kardeşliği anlamında olması daha muhtemel. Ama tabii bunu genele yayabilir. Her türlü kardeşliği bunun içerisine koyabiliriz. Dostların, kardeşlerin, hatta akrabaların da bunun içerisine koyabiliriz. İşte en yakın eşimizin, çocuklarımızın, yakın akrabalarımızın, kardeşlerimizin. Yani ne kadar ilişki içerisinde olduğumuz ve kardeş olarak yaşadığımız, hatta İnsanlıkta kardeş olarak saydığımız diğer insanları da bunun içerisine alabiliriz. En yakından en uzağına kadar bütün beraber olduğumuz dinde kardeş, insanlıkta kardeş bütün insanlarla münasebetimizde onlardan gelecek olan cefaya ne demek? Eziyetlere. Yani bu bir tabii kaçınılmaz bir durum. Yani insanlarla beraber yaşarken mutlaka onlardan bir takım eziyetler görüyoruz. Yani bunun dışında kalan, peygamberler dahil dışında kalan hiç kimse yok. Peki neden yani bu cefa dediğimiz hadise, yani eziyetler var oluyor? Herkes iyi davransa, herkes yani ne bileyim güzel davransa olmaz mı? Bu insan tabiatına aykırı bir durum. Neden? Çünkü her insanın, hani herkes olgunlaşmakta, bütün insanlar dünyaya olgun bir şekilde insanı kamil olarak gelmiyor ki. Sonuçta bir takım insanlar olgunlaşırken, bir takım yeni insanlar da olgunlaşmakta olan insanlar oluyor. Dolayısıyla herkesin aynı seviyede, aynı anlayışta olması mümkün değil. Yani şöyle insanlığı hepsini bir araya getirip de yani ne diyelim olgunlaştırıp yaşça birbirine yakın, hani böyle seviyece birbirine yakın hale dönüştüremeyiz. Biz olgunlaşırken arkamızdan çocuklarımız geliyor, akrabalarımız geliyor, genç nesil geliyor. Onların davranışları söz konusu oluyor. Dolayısıyla yani insanların hepsi aynı seviyede olmadığı için ve kimisi eğitilmekte olan insanlar olmasından dolayı mutlaka eza, cefa oluyor, bir çile oluyor. O yüzden tasavvuf ilmi bu çileyi zaten isteyerek yapmayı kabul etmiş. Hani çilehaneler vardır, çile çekmeden bahsederiz. İşte Mevlevilikte çile denir, bin bir gün. İşte Erbain vardır diğer tarikatlarda falan. Yani bir anlamda kendimizi zora koşarak uykumuzdan, yememizden, içmemizden, her şeyimizden yani o bedensel arzu ve isteklerden, ihtiyaçlarımızdan elle tek çekerek biraz kendimizi ne diyelim eziyete, cefaya, zor şartlara kendi isteğimizle alıştırırız. Çünkü hayatın birçok zor şartları var. İşte savaş durumunda şu anda Gazze'yi düşünün. Yani en temel ihtiyaçlar bile karşılanamıyor. Bir kere yaşam problemi var zaten. Kimin ayakta kalacağı, kimin yaşayacağı, Kimin öleceği belli değil. Allah yardım eylesin hepimize, onları da. Yani bu cefa bakın bitmiyor. Dolayısıyla demek ki bu dünya hayatında birbirimizden gelecek olan cefalar olacak ki sabrın, tahammülün, fedakarlığın ve buna benzer erdemli davranışların yeri ve anlamı olsun. Çünkü eğer eza ve cefa olmayacaksa neye sabır, değil mi? Neye tahammül? Hani Şeyh Efendi'nin birinin böyle çok yani kötülenebilecek bir hanımı varmış. Yani dervişler, müritleri, ya üstadım yani boşayıver bunu, bak bizi kabul etmiyor, bırak pasta börek yapmayı, bizimle hiç ilgilenmiyor veya bizi kabul etmiyor. Geldiğimizde kapıdan kovuyor, yani sana bir sürü eziyet çektiriyor bu kadıncağız, yani bunu boşayıver, sana iyi bir hatun bulalım dediklerinde o tabii ses çıkarmazmış. Kadıncağız bir gün vadesi yetiyor ve vefat edince tabii dervişler, çile çeken dervişler boş durur mu, hemen Şeyh Efendilerine iyi bir hatun buluyorlar. Bu sefer tabii ki o kapıyı açmakla birlikte pasta börek de yapıyor. Hani ben biraz şey anlatıyorum yani anlaşılsın diye. Her şey yerinde. Üstadım bak işte tam böyle olmalıydı bu iş falan deyince o diyor ki öbür giden diyor bana çalışıyordu, bu kendine çalışıyor diyor. Yani olaya tersinden bakıyor. O diğer giden var ya, yani o eziyet çektiriyordu belki ama ben onun sayesinde olgunlaşıyordum, sabrı öğreniyordum, tahammülü öğreniyordum ve bir şekilde cefa karşısında kendimi geliştiriyordum. Bana çalışıyordu aslında o kötü hareketleriyle, tavırlarıyla ama şimdi bu gelen hanımefendi vallahi işi biliyor. Sevabın nasıl kazanılacağını biliyor ve dolayısıyla bütün sevapları alıyor. Benim tahammül etmeme, sabretmeme, fedakarlık yapmama gerek kalmıyor. Ben de buradan kayıptayım. Yani bir taraftan alıp götürüyor sevapları, bir taraftan ben de kayıptayım. Böyle güzel tersinden bir cevap veriyor. Ama işte insan nefsinin hani eza ve cefayı kabul edebilmesi için olgunlaşması lazım. Yani bunları bir ne diyelim olgunlaşması için gerekli görmesi lazım. Yani şu anlayışa sahip olmak gerekiyor. Tasavvuf ilminde ifade edildiği gibi tabi İslam kaynaklı yani. Kur'an ve sünnetin de Efendimizin hayatının zaten baştan başa biz böyle olduğunu biliyoruz. Eşlerinden gelen sıkıntılara, çevresinden gelen sıkıntılara, din üzerinden onunla mücadele eden diğer insanlara, küffara karşı Efendimiz ne kadar şey olduğunu, cefakar olduğunu ve sabırlı olduğunu biliyoruz. Bu tabii demek ki bu işin tabiatı böyle. Yani nefs şunu kabul etmesi lazım. Ben bu dünyaya olgunlaşmak için geldim. Biraz sıkıntı, hani ayet-i kerimede onları biraz maldan, biraz candan eksilterek imtihan edeceğini Cenab-ı Hak bahsediyor. Demek ki zaman zaman maldan, zaman zaman candan, zaman zaman başka türlü kısıtlamalarla bir takım eziyet ve cefalarla karşı karşı kalacağız. İşte yani fütüvvet ahlakından erdemli insanın, insanı kamil dediğimiz insanın türünün bir özelliği de dostlarından gelen cefalara, ki bazen bunlar ihanet bile olabilir. Vefasızlık olabilir. Siz uğraşırsınız, didinirsiniz ama dostlarınızdan biri sizi satar. Nasıl olur bu? Yani çok ciddi bir menfaatle karşı karşıya kalmıştır. Kendisine bir menfaat sunulmuştur. Maddi olur veya makam olur. Ama size karşı tepki duyması, sizinle ilgili gizli sırları vermesi istenmiştir kendisinden. Ne yapar? Bu insan bir sağa bakar, bir sola bakar. Yani o nefsi eğitilmemişse, olgunlaşmamışsa yani satar maalesef. Ve bunların, bu türlü hainliklerin yani binlerce örneklerini yaşıyoruz. Her birimiz de zaman zaman yaşamışızdır. Yani insanoğlu maalesef öyle bir yanı var. Olgunlaşmadığı için yapılan iyilikleri bile, onun karşısında bile teşekkür etmeyi veya en azından iyi davranma konumunda olmayı bile beceremiyor. Unutuyor insan. Yani sanki bu konuma kendi başıma gelmişim. Mesela beni örnek verelim. Ben sanki bu noktaya kendi başıma geldim. Hiç kimsenin bende bir payı yok. Yani böyle küçük dünyaları ben yarattım gibi bir havaya giriyorsun. Halbuki senin bu hale, iyi kötü bu hale gelmene bir sürü sebep var. Annen, baban, hocaların, işte dernekler, cemaatler, şunlar bunlar, bir sürü insanların ve grupların ve devletin, yani herkesin bir payı var. Kimse geldiği noktaya yani öyle kolayca gelmiyor. Demek ki cefa biraz olacak ve buna da katlanmayı bir erdem olarak bileceğiz. En güzel tarafı bu işin bu. Yani cefa olduğunda bu cefaya karşı benim sabırla, tahammülle karşılık vermem aslında benim olgunlaşmam için gerekli bir şey. Ve daha da öteye giderek şunu söyleyelim. Aslında bu eza ve cefaları celbetmek, çekmek, istemek lazım. Neden? Çünkü cefa oldukça, sıkıntılar oldukça sizin sevap kazanma durumunuz söz konusu oluyor. Sabırla, tahammülle, o yolda maddi ve manevi harcamalarla, enerji harcama, zaman harcama, beyin harcama, aslında onlar sizi aslında olgunlaştırıyor. Bakın hiçbir eser kolayca böyle rahat rahat yazılmamıştır mesela. Çok önemli eserler çok sıkıntılı zamanlarda yazılmışlardır. Yani problemli durumlar, sıkıntılı zamanlar insanları şair yapar, yazar yapar, düşünür yapar. Veya siz böyle sıkıntılı durumlar olduğu zaman düşünmeye başlarsınız. Değil mi? Yani bir takım sıkıntılar var. Düşünmeye başlıyorsunuz. Neyi düşünmeye başlıyorsunuz? Ya ben şimdi nasıl yapacağım? Bu olaya nasıl karşılık vereceğim? Ya nasıl davranmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim diye aslında kendinizi gözden geçirme, muhasebe etme, murakabe etme. Murakabe yani gözetleme. Murakabe o anlama geliyor. Allah'ın rakip sıfatı biliyorsunuz rakip. Gözetleyen demek. Murakabe, gözetleme. Kendinizi karşınıza alıyorsunuz. Psikolojide buna projeksiyon metodu diyorlar. Karşıya koyuyorsunuz. Ben neyim? Nasılım? Sonra muhasebe. Peki muhasebeyi neye göre yapacağız? Muhasebeyi ilkelerimize göre yapacağız. Benim ilkelerim var. İnanç ilkelerim var. İnandığım dinin ilkeleri var. Bakın burada da biz çok gafletteyiz. Yani hep böyle olaylara göre ne diyelim bir takım değerlendirmelerde bulunuyoruz. İşte o bana şunu yaptı, ben de bunu yapacağım. Ya senin ilkelerin yok mu? Hani senin bir değil mi dinin var, inanç sistemi var. Yani bu inanç sisteminin senden istemiş olduğu bir inanç felsefesi var. Sonra ibadet var. Yapman gerekenler var. Bir de ahlak sistemi var. Davranış. Yani senin ilkelerini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Sahabe bunun örnekliğini yapmış. Büyüklerimiz de bu yolu şu ana kadar bize ulaştırmışlar. Bunları da okuyarak, bakın okuyoruz işte şu anda. Yani bu eser bir Allah dostunun bir eseri. Yüzyıllardır irşat etmeye devam ediyor yani insanları. Kur'an ve sünnetten böyle cımbızla çekmiş hepsini ve altını doldurarak bize elimize eseri vermiş. Demek ki değerli kardeşlerim, bakın iyilikle karşılık vermek. Çünkü biz iyilik insanıyız. Sonuçta Müslüman iyilik insanıdır. İhsan makamında Allah'a kulluk yapmakla görevlendirilmiş. Cibril hadis-i şerifinden hatırlarsınız. İslam, iman ve ihsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapan ve yaptığını da güzel yapan bir insan olmak istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Başkalarının kötü davranması, bize cefa çektirmesi, kötülükler yapması aslında bizi yıldırmamalı. Tam tersine tam zamanı şimdi. Benim bu olay karşısında kendi duruşumu, Müslüman kimliğimi ve kişiliğimi göstermenin tam zamanı geldi. Öfke ise ona sabırla tahammül etme, ne bileyim yani ağır sözse, hakaret ise durma, sabretme ve ona gerekeni söyleme. Hatta yani birileri hata yaptığında ki bunlar yönetici ise yani toplumu yönlendiren insanlarsa onların da karşısına geçip hakkı söyleyebilme. Bakın o da bir. Hani bazen susma, bazen söyleme cihattır. Dolayısıyla cihadın en faziletli olanlarından birinin de zalim sultanın, zalim idarecinin, zalim yani haksızlık yapan, yanlış karar alan idarecinin karşısında hakkı, gerçeği hiçbir beklentiye girmeden ve hiçbir endişeye ve korkuya kapılmadan söyleyebilmektir mesela. Bakın bu da cefayı çekiyor. Yani şöyle düşünün, biri bir yanlış iş yapıyor. Bir idareci, bir okulda öğretmensiniz. Yani oradaki müdür yanlış yapıyor mesela. Veya siz müdürsünüz ama Milli Eğitim Müdürü yanlış yapıyor. Milli Eğitim Müdürüsünüz ama Milli Eğitim Bakanı yanlış yapıyor. Senin şimdi kalkıp da onu cesaretle söylemen kolay mı? Değil. Niye? Korkarsın. Aman bana şimdi soruşturma açar, en ufak hatamı görür, başıma bela olur. Şunu yapar, bunu yapar. Hep korkarız böyle. İşte tam o zamanda senin hakkı söylemen gerekiyor. Çünkü adam karar almış. Eğer biri karşı çıkmazsa bu karar ne olacak? Uygulamaya geçecek. Ve binlerce insan belki de bundan mağdur olacak. Alınan kararlara veya devleti yönetenlerin aldığı kararlara biz karşı çıkmazsak, yanlış kararlara. Yani insan hakkıdır diye bir sürü böyle bizim maneviyatımıza zarar veren kanun maddeleri meclisten geçiyor mesela. Biz onlara karşı eğer yanlış yapıyorsunuz diyemeyeceksek o zaman neyin peşindeyiz diye sormamız lazım ve Cenab-ı Hak da bize sorar. Buyurun.
Yanlışı tabii toplantılarda değil de yalnız baş başa, yani onun odasında ziyaret ederek falan
Tabii adabına uygun bir şekilde söylersiniz. Eğer baş başa güzel bir şekilde anlatırsınız ama hala devam ederse bu sefer toplum içinde söylersiniz. Neden?
Ben bir kez toplantıda söylediğimde bir cephe olmuştu bana karşı.
Tabii.
Aslında çok haklı oldum ben de.
Yani bunun tabii önce bir düşünmeniz gerekiyor dediğiniz gibi. Yani bir şey söyleyeceğiz ama bunu nasıl söyleyeceğiz? Bunu birebir söylemek, gidersiniz odasına güzel bir şekilde hocam, müdürüm, neyse artık kimse makamına uygun bir şeyle buna yani ben bu yapılandan, alınan bu karardan rahatsızım. Yani sizin böyle karar alacağınızı da duydum. Daha belki de almadan. Yani ben buna karşıyım. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer dinlemezseniz gerektiği zaman bunu toplumda da söylerim. Neden? Çünkü ben toplumun iyiliğine çalışan bir insanım. Dolayısıyla sadece kendi çıkarımı düşünerek hareket etmek de istemiyorum. Ha insan tabii ki zaman zaman kendini düşünmeli mi? Tabii onu da düşünmeli ama belki buralarda istişare etmeli. Büyükleriyle, insanlarla istişare edip ya nasıl yapması gerektiği konusunda da büyüklerinden. Çünkü bir şeyi söylediğiniz zaman eğer daha büyük bir zarar meydana gelecekse, farklı olaylar meydana gelecekse belki orada kısmen bekleyip başka bir zamanı yakalamak, beklemek de olabilir. Bunların tabii şeylerine bakacağız. Durumlara bakarak hareket etmek lazım. Ama hiç söylememek, müdahale etmemek, aman ben hiç bulaşmayayım, hiç karışmayayım, bu işler bildiği gibi gitsin demek gerçekten bir iyilik adamı olan İslam ahlakına yakışmıyor. Bu da evet. Şimdi bir de böyle durumlarda yani diyelim ki karşıdan bir eza var, cefa var. Yani burada şimdi ne yapacağız? Bu karşıyı eğitmemiz lazım. Terbiye etmemiz lazım. Yani onu o şekilde bırakamayız. Evet, sabırla tahammül ettik ama bir de bunun ikinci etabı var şimdi. Problemi gördük. Yani evimizde olsun, işlerimizde olsun. Biz ondan sonra ne yapacağız? Bu problem üzerine çalışmamız lazım. O kişi ve kişilerle, kurumlarla irtibata geçip bunu güzel bir şekilde anlatmanın ve evet bu hikaye, bu kitapta da açıklamalar var bununla alakalı. Diyor ki biri birine cefa çektirmiş, eziyet etmiş, yanlış bir söz söylemiş. Evet diyor, ben sana tepkide bulunmadım. Ama diyor aynısını bir başkasına yaparsan sana tepkide bulunabilir. Yani ben sana ahlakımdan ötürü, aramızdaki kardeşlik, dostluktan ötürü yol arkadaşıyız. Mürşidimin hatırına, Resulullah'ın hatırına, Allah'ın hatırına sana ses çıkarmadım. Çünkü kardeşiz. Ama bil ki bunu her yerde yaparsan çeşitli belalar başına gelebilir. Hatta içinde bulunduğun gruba da zarar gelebilir. Çünkü bir grubun üyesi, bakın bir gruba üyeysek, yani eskiden mesela tarikat dervişleri, kıyafetleri aynıydı. İşte o kişinin siz şu tarikata mevlevi mi, halveti mi, nakşi mi olduğunu bilirdiniz. Yani kıyafetine baktığınız zaman. O da ne yapardı? Sokakta, pazarda, gittiği yerlerde davranışlara dikkat ederdi. Çünkü giydiği kıyafet bir misyonu tabii taşıyor. Dolayısıyla kıyafetin de böyle bir özelliği var. O kıyafeti giydiğiniz zaman yani sizin bazı şeyleri yapma imkanınız da ortadan kalkıyor. O yüzden kıyafeti de o gözle bakmak lazım. Yani bu kıyafet sadece basit bir üzerime aldığım bir şey değil. Yani onunla ben bir kimlik kazanıyorum, bir kişilik kazanıyorum ve beni gördüklerinde bu falancadır diyorlar. Yani bunun inancı şudur, şu gruba mensuptur, İslam'a mensuptur gibi şeyleri var. O yüzden tabii ki demek ki her noktada yani giydiğimizden, yediğimizden, her şeyimizle demek ki inandığımız dine, ait olduğumuz gruba mensup olduğumuzu idrak etmeliyiz. Buyurun.
Ben bir şey sorabilir miyim? Günümüzde de böyle olması gerekli midir? Yani bilinmeli midir? Kim cemaatle mensup olduğu bilinmesi uygun olur mu mesela?
Yani tabii şimdi şöyle bir durum var. Geçmişte tarikat dediğimiz olgu devletin ve toplumun bir şeyiydi yani parçasıydı. Osmanlı toplumunu, yani en son Osmanlı'dan bahsedelim, önceleri de var. Yani tarikatlar toplumun gerçekten tam böyle merkezinde bir yerdeydi. Yani devleti idare edenlerin, her birinin, önde gidenlerin, idarecilerin, önde giden alimlerin hepsinin bağlı bulunduğu bir tarikatı vardı. Tarikat gerçekten toplumu inşa eden bir kurumdu. Ve dolayısıyla bilinmesi çok önemliydi. Ya bugün de aslında bilinmesi lazım. Yani nasıl olacak? Şimdi şu anda tarikatlar yani resmen tanınmadığı için hani böyle bir şeyimiz yok, ortam yok. Dolayısıyla şu an düz kıyafet, herkes aynı kıyafeti giymeye başladı. Yani bu da ayrı bir dert yani. Herkesin aynı şekilde giyinmesi, herkesin aynı şekilde davranması. Yani hani böyle bir küreselleşme diye bir kavram var biliyorsunuz. Yani herkesin küreselleşmenin amacı bu zaten. İnsanları aynı noktaya getirmek. Aynı kıyafetleri giysinler. Kıyafetleri efendim?
Tek
tipleştirme. Ve diyor ki yani inançlarınızı, bakın bu çok tehlikeli bir durum. Bunu her zaman söylemeye çalışıyorum. Yani inançlarınızı kendi içinize gizleyin. Kendi ibadethanenizde ortaya koyun. Ama topluma çıktığınız zaman aynı olun, nötr olun. Bu bir aldatmacadır aslında. Yani şöyle baktığında çok şey gibi geliyor, cazip gibi geliyor. Hani insanların hep aynı olması, sanki bir olacaklarmış gibi. Ama bu sefer insanların inançlarını bastırıyorsunuz. Değer yargılarının toplumsallaşmasına engel oluyorsunuz. O kıyafet işte o şeyin, dervişin toplumsallaşmasına, toplumda bir yer edinmesine ve bir misyon yüklendiğini gösteriyordu. Hareketlerine dikkat ediyordu. Ama şimdi kim olduğu belli değil. Yani Müslüman mı, gayrimüslimin ne olduğu belli değil. Herkes aynı şekilde giyiniyor, aynı şekilde ortaya kendini koyuyor. Bu sefer de sizin kime hangi adla müdahale edeceksiniz? Yani bir de şimdi bu şeyler var tabii ki. Her tarikatın usulü var, adabı var. Zaten hepsi İslam ahlakıyla karşı karşıya. Bütün tarikatlar, bütün toplum zaten öyle. Gayrimüslimlerin de kendi mahalleleri var. Oraya kimse karışmıyor. Onlar kendi mahallesinde kendine göre bazı hakları var. Bakın o zaman daha rahat ediyordu insanlar. Yani bu taraftaki adam Müslüman, Müslüman mahallesinde camiye gelmediğinde hesap soruluyordu. Niye camiye gelmiyorsun diye. 3 gün üst üste gelmediği zaman ne oldu, adam hasta mı diye gidip bakılırdı. Değilse niye gelmiyorsun kardeşim, ne oldu yani? Bir engel mi var? 3 gündür gelmiyorsun. Yani hatta bazı şeylerde taze cezaları bile var. Yani öyle sen toplumu terk edemezsin. Müslümanım diyorsun, Müslümanların toplandığı mahallenin camisini terk edemezsin. Oraya bir uğraman lazım. Yani her zaman uğrayamıyorsan da onun şeyleri var, uğraman lazım. Şimdi tabii ki İslam dini toplumsal güç olmaktan çıktığı için, bunu net söyleyelim, toplumu oluşturan, inşa eden bir yapıda olmadığı için devlet kendine göre şekillendiriyor. Seçip gönderiyoruz, onlar kanun çıkartıyor. Neye göre çıkartıyor? Yani kendilerine göre, işte akıllarına göre, ne bileyim beklentilere göre, kim ne bekliyor o da belli değil. Bir yerden birileri şöyle yapın diyor, uluslararası bir takım şeyler imza atılmış, oradan bir madde geliyor, bir şey çıkartın. Kardeşim uluslararası o şeyler, yani ne diyelim, bir takım örgütler, şunlar bunlar neyin hesabına çalışıyor? Yani sen neyin altına imza atıyorsun ve bu toplumu nereye götürüyorsun? Bakın bunlar çok önemli şeyler. Yani uluslararası bir takım imza attığımız şeyler var. Onlara göre kanun çıkartıyoruz biz mecliste. Peki bana uymuyorsa ne yapacağız? Önemli değil diyor. Evrensel, işte küresel, evrensel olmak anlamında. Tamam da bu küreselleşmeyi, evrenselleşmeyi kim yani planlıyor? Kim örgütlüyor? Kim yönlendiriyor? Bakın biz burada yönlendirilen konumuna düşmüşüz. Yönlendiren konumda değiliz. Ama biz inanıyoruz ki bizim dinimiz Allah'ın son gönderdiği din ve en doğru ilkeler orada. Bunu da söylüyoruz. Buna inanıyoruz ama bunun toplumda karşılığı maalesef çok yok. İşte yani o yüzden muzdaribiz yani. Bunu o yüzden bak çocuklarımızı koruyamıyoruz. Çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Okul şu kıyafeti giysin diyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani yıllardır bizim çocuklarımızı okul kıyafetleriyle aslında dizayn ettiler önce. Sonra iş hayatında çalışırken şöyle olacaksın dediler. Şimdi Müslüman insanlarız ama diyor ki okula gelmek istiyorsan bu şekilde giyinmen lazım diyor. İş yerine gelmek istiyorsan bu şekilde giyinmen lazım diyor. Bakın peki bak giyinmek o kadar önemli ki üzerine duruyorlar. Farkında mısınız? Hani bazen derler ya içime bak, kıyafetime bakma. Yok, külliyen yalan. Öyle yağma yok. Tamam. Bir adamın kılık, kıyafeti, duruşu, bakışı önemlidir. O taşıdığı misyonu yani açığa çıkarmayacaksa o zaman ne adına giyiniyorum ben? Şimdi bizi bu küreselleşmeyle kandırdılar. Yani bunun arkasında insanlığı tahrip etmek isteyenler var. İşte bizim Müslümanların önde gidenlerinin şöyle bir ayağa kalkıp ey Müslümanlar nereye gidiyorsunuz demesi lazım. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Yani ben size şunu soruyorum değerli kardeşlerim. Yani izdihabını çektiğim için hep sık sık söylüyorum. Her hafta söyleyeceğim. Yani biz çocuklarımızı koruyamadıktan sonra, bak kötülüklerden, haramlardan onları koruyamadıktan sonra her şey iyi gitse ne olacak? Yani her şey iyi gidiyor, hiçbir sıkıntı yok. Ekonomi iyi, şu iyi, bu iyi falan filan. Ama ben çocuğumu koruyamıyorum. Çocuğumu kötülüklerden koruyamıyorum. O zaman yani biz ne işe yarıyoruz? Benim dinim ne işe yarıyor? Hani bu din, bu dinin namazı insanı kötülükten alıkoyacaktı. Yani kötülükten alıkoyamıyorsa yani, o zaman bir yerlerde problem var demektir. Yani bunu gerçekten hani ben de içimde bir dert olarak yaşıyorum. Yani öğrencilerimize bakıyorum, kılık kıyafetlerine, üniversitenin kampüsüne girdiğimde o çocukların giydiği, o kız çocuklarının yani şeylerini görünce diyorum ki bu çocuklar gerçekten bilmiyor. Biz de bunlara ulaşamıyoruz. İdarecilerimiz bu konuda gayreti geçirmeli, çağırmalı bu çocukları, toplamalı, anlatmalı, bizleri çağırmalı, anlattırmalı. Bakın hizmet edelim yani. Değil mi? Yani namaz kılan insanların idare ettiği üniversitede yaşıyoruz, öyle diyelim. Ama bir gayret yok yani, herkes bulmuş bir yol. O yüzden hani Efendimizin şeyi var ya, yani bu kıyamete yakın dönemlerde hani büyük şirkten ben korkmuyorum ama dünyevileşmenin sizi bulacağından korkuyorum. Yani aslında şirkin en büyüğü o dünyevileşmek işte. Ya bir insanın, bakın dünyevileşmek şu hale getirdi bizi. Nefsin arzularına göre hayatı organize ediyor, küreselleşme. Nefsin arzularına göre istediğini yap, istediğini giyin, istediğin gibi giyin. Bedenini istediğin gibi pazarla, istediğin gibi kullandırttır. Yani çirkin çirkin şeyler duyuyoruz. Hepsini burada söylemeye dilim varmıyor yani. Gerçekten elinde imkan olan, malı mülkü olanların neler yaptıklarını duyuyoruz. Ama işte onlar yapmak isteyebilir. Fakat sistem, toplumsal sistem onlara izin vermemeli. Biz o çocukları, o kızlarımızı, onları korumalıyız. Ekonomik ihtiyaçları varsa yardımcı olmalıyız. Hatta onları evlendirmeliyiz. Bakın yani çok mu zor gerçekten insanları erkenden evlendirmek? Herkes araba alıyor, ikincisini alıyor, ev alıyor, ikinci ev alıyor, yatırım yapıyor, bir sürü iş yapıyor. Ama çocuğunu evlendirmeye gelince diyor ki, okusun bir kere bir maaşını alsın diyor. Peki sen diğerlerini yaparken neyin adına yapıyorsun, neyi koruyacaksın onlarla? Çocuğuna miras kalacak. Kalmasın abi, o şu anda ona lazım. O zaten rızkını bulacak, sen şu an ona harca. O kiraya vereceğin evi, eve çocuğunu oturt. Bir kız çocuğunu da kurtarırsın veya karşısı neyse artık. Onları orada otursunlar. Niye kiraya veriyorsun? Ne yapacaksın yani? 3-5 yıl kira alıp da mezara mı götüreceksin? Şimdi bakın bunları manevi düşünmediğimiz sürece, yani bu büyük günahlardan çocuklarımızı koruma noktasında eğer gayretimiz olmayacaksa geri kalanların ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum. İşte konuşuruz böyle ama şey olmaz yani. Buyurun.
Bir makalede okumuştum. Bütün bunların Hollywood'un yaptığını söylüyor.
Yani sonuçta bunlar bir yerlerden tabii ki ürüyor. Dolayısıyla biz değerli kardeşlerim, birileri bunu yapacak bakın. Yani birilerinin bunu yapmasında hiçbir sakınca yok. Neden? Herkes rolünü oynuyor. Yani her şey zıttıyla kayın. Sonuçta kötülük olacak. Kötülüğü yaşatmak isteyenler olacak. Ama bizim hata bizde. Biz onun karşısında güç olamıyoruz. Müslümanlar bir araya gelip, bakın Müslümanlar, 1 milyar Müslümandan bahsediyoruz, 1,5 neyse. Ellerinde petrol var, bir sürü imkanlar var. İstese Arap zenginleri, yani bütün gençleri evlendirebilir yani, bu kadar basit. Ama paralar nereye gidiyor biliyor musunuz? Eğlenceye, oraya buraya gidiyor. Ya eğlendireceği ne? Evlendirerek eğlendir, mübarek. Bakın yani işin doğru yoldan yapmak varken eğri yola insanlar gidiyor. Neden? Doğru yoldan bir sistem kurulmamış. Ben buna yanıyorum. Yani doğru yoldan sistemi kurup toplumu kurtarmak varken eğri yola kaymışız ve bu da küreselleşmiş. Yani dolayısıyla bizim buna bir şekilde dur dememiz lazım. Evet, ikinci maddeye geçiyorum inşallah.